Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Gönül Sadası'ndan hepinize hayırlı akşamlar. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Sayar, bir Gönül Sadası ile daha beraberiz. Hocam, geçtiğimiz programlardan birinde bir niyet üzere bırakmıştık. Dedik ki, mekan ve medeniyet ilişkisini konuşalım.
Evet, evet.
Hakikaten bu bizi çok ilgilendiriyor. Çünkü bugün Suriye'de, Irak'ta ve Gazze'de medeniyetimizin, uygarlığımızın anıtsal mekanları, hafıza mekanları tarumar ediliyor. Bunun çok kasıtlı bir şekilde yapıldığını düşünüyorum. Aslında bir medeniyetin izleri silinerek gelecek nesillerin kendi ruhlarını oraya bakarak ayarlamaları, kendi ruhlarının yönünü oraya bakarak tayin etmeleri önlenmiş oluyor.
Evet.
Yani camileriyle, tarihi kadim camileriyle meşhur bir şehri camisiz hale getirirseniz, ibadethanesiz hale getirirseniz 200 yıl sonra gençler nereye bakarak yönlerini tayin edecekler? Ruhsal akrabalıklarını nasıl kuracaklar? Yani bu şeytani savaş aygıtının bir yönden de böyle işlediği gibi bir düşünce var. Bir de tabii geçtiğimiz yıl yaşamış olduğumuz afet tecrübesi, yaşadığımız ağır deprem şehirlerimizi, bazı şehirlerimizi yerle yeksan eyledi. Burada da insan ruhunun yön bulmak için, kendini geçmişe yerleştirmek için, geçmişin bir devamcısı olduğunu hissedebilmek için aşinalığa ihtiyacı var. Yani her şehirde aşina mekanlar, aşina çeşmeler, ibadethaneler, sokaklar, mahalleler bizi geçmişimizle adeta bağlar ve o medeniyette bir ilişki kurmamızı sağlar. İsterseniz buradan başlayalım. Mekan ve medeniyet ilişkisini konuşalım kıymetli hocam.
Medeniyetten başlayalım. Kısaca söylemek isterim. Burada ismini rahmetle anıyorum. Profesör Yılmaz Özakpınar, bir medeniyet teorisi kitabındaki çok tatminkar bir çalışma o. Onun kurduğu bir model var. Onun üzerinde konuşalım. O diyor ki medeniyet bir zihniyet meselesidir. Biz hayatımızdaki eylemleri, faaliyetleri kendi iradi tercihlerimize göre yapıyoruz. Bu tercihleri biçimlendiren nedir? Bu tercihleri biçimlendiren bizim inandığımız değerler sistemidir. Önce zihnimizde, akıl planında, sonra duygu planında bizim bir takım tercihlerimiz var. Onu yemem, şunu yerim. Şu kadar tasadduk ederim, şuraya giderim, buraya gitmem. Şöyle bir evde otururum, böyle bir evde oturmam. Oturmamaya çalışırım gibi ve devam edelim. Şöyle bir şehir kurarım, böyle bir şehir kurmam gibi. Bu değerler bizim dış alemdeki davranışlarımızla görülür hale gelir ve bizim kimliğimizi tanımlar. Mesela merhamet ciddi bir değer. Bu merhametli davranışı yaptığınız zaman ve bu davranışınızı belli bir nitelikte ortaya koyduğunuz zaman size bir kimlik atfediyorlar. Diyorlar ki bu adam bir Müslümandır. Niye? Çünkü insanlara, diğer canlılara merhametle bakıyor. Elinde imkan olduğu halde merhametle davranıyor. Hakkı gözetiyor. Haktan fazlasını da onlara veriyor. Vermek ihtiyacını hissediyor ruhen. Böylece bizim medeniyet dediğimiz zaman Yılmaz Hoca'nın modeline göre iç dünyamızda bir tercihler sistemi. Çünkü biz insan olarak çok farklı nitelikte eylemler yapabiliyoruz. Halbuki hayvanların eylemleri tek istikamette, sadece içgüdüsel. İnsanların öyle değil, her istikamette eylem yapabilir. Eylemlerimizde değerlerimiz görülür olmalıdır. Şehir kurmak da bir eylemler bütünüdür, toplumsal ölçekte bir eylemler bütünüdür. Ve biz bu eylemlerimizi yaparken, şehri kurarken değerlerimizi orada görünür kılarız. Tabii bir de şunu söyleyelim. Biz insan olarak zamana ve mekana bağlı mahluklarız. Zamandan ve mekandan bağımsız münezzeh yaşayamayız. Dolayısıyla bizim arka planımızda ne zaman, nerede soruları daima mevcuttur. Ve bizim tarihi akış içerisindeki, hayatımızın akışı içerisindeki şahsiyetimizi bu birikim ortaya koyar. Ne zaman, nerede, ne yaptım ve neye göre yaptım birikim ortaya koyar. Şehre baktığımızda siz biraz evvel mabetten, sokaktan, çarşıdan, mektepten bahsettiniz. Genel manada toplu halde yaşadığımız büyük merkezlere baktığımızda kendi medeniyetimizin, İslam medeniyetinin toplumda hakim olduğu zamanlarda en üst değer nedir İslam medeniyetinde? Tevhid.
Hı hı.
Tevhidin mekana yansımasını biz önce Medine-i Münevvere'de Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mescid-i Nebevisi'yle görüyoruz. Bir mekan inşa ediyor. Mekke'de böyle bir mekan inşa etme imkanı yok. Ama Medine'de var. İlk geldikleri zaman yaptıkları şey Medine'ye teşriflerinde bir mekan inşa etmek. İslam medeniyeti buradan yola çıkarak kendi şehrinin merkezine mescidi koyar. Bu cami kibirdir. Bu ulu camidir tarihi seyri boyunca. Osmanlı'da da bu külliyeye dönüşmüştür. Merkezinde cami olan ama etrafında hayatın bütün veşelerine hitap eden bir yapılar topluluğu. Böylece o şehirde yaşayan bir insan o külliye ile yolu kesişmeden hayatını idame ettirmesi mümkün değil. İbadet yeri var, mektebi var, çarşısı var, hastanesi var, imareti var. O zamanki tabirle ulaşım vasıtaları ile ilgili hanları var, ticaret yapılan dükkanları var, arastaları var. Böyle bir resim. O zamanki insan için. Bu Müslim gayrimüslim. Külliye ile yolu kesişmeyen insan söz konusu olamaz. Hayatın bütün veçelerini kapsıyor. Bunun etrafında mahalleler yer alır İslam şehrinde. Böylece Müslüman şehirde doğan bir insan, bir çocuk baktığı zaman hayata, hayatın başlarında daha sabi iken, çocukken o mekanla alaka kurmaya başlar. İster istemez. Sonra mekanın arkasındaki fonksiyonu görür. İşlevi görür. Hayatına katıldı. Çeşmesi var, camisi var, mektebi var vesairesi var. Sonra o biçimin arkasındaki değere doğru bir yolculuğa çıkar. Böylece hiçbir şey yapmasanız bile medeniyet tercihi, medeniyet anlayışı, medeniyeti oluşturan temel değerler nesilden nesile intikal eder. Hayat onlara kendisini öğretir.
Tabii.
Bu değerleri. Bu külliyeyi ortadan kaldırdığınız zaman, o zaman o değerleri hayata geçiren pratik tatbikat yapacak mekan söz konusu olmaz. İnsanlar parçalanırlar. Parçalı bir şahsiyet yaşarlar. Yahut külliyeyi ortadan kaldıramadınız. Buna gücünüz yetmedi. Parçaladınız bugün olduğu gibi. Cami ayrı, medrese ayrı, bir derneğe verilmiş. Kütüphane ayrı, hastane filan dispanserde, arasta filan ticari kuruluşunda gibi o bütüncül yapıyı yakalayamıyorsunuz. Yakalayamayınca da siz hayata parçalı bakıyorsunuz. Medeniyet ufkunuzdaki değerler sistemi de boşluğa düşüyor. Araya çelişki giriyor. Temel iskelet budur. Bir medeniyetin hayata bakışıyla. Bu modernitede de böyledir. Ortaçağ Hristiyan medeniyet tasavvurunda da böyledir. Hayatın merkezinde katedral vardır. Ben mesela öğrencilerime Paris'i örnek veriyorum. Ortaçağ Paris'inde Notre Dame Katedrali. Şehri tanımlayıcı yapı, simgesel yapı ve ortağı yok. Sonra mutlakiyetçi krallar kiliseye karşı güç kazanıyorlar. Ticaret devrimi sayesinde zenginleşiyor ulusal devletler. Daha evvel tarım toplumu olduğu için tarım toplumunda ziraatla geçim sağlanıyor. Kilisenin büyük toprakları var. Kilise çok güçlü maddi yönden de. Ama ticaret gelince krallar güçleniyorlar. 14. Louis Versailles Sarayı'nı yaptırıyor. Böylece şehirde iki tane simge çıkıyor. Biri kilisenin simgesi olan Notre Dame Katedrali, bir tanesi Versailles Sarayı. Sonra teknoloji geldiği zaman ortaya çıkıyor Eyfel Kulesi. Bir üçüncü, bir dördüncü böyle devam ediyor, gidiyor. Böylece parçalanıyor otorite. Kadim İstanbul'a baktığımız zaman bu şehri simgeleyen külliyeler var. Ta ki Tanzimat'a kadar. Ondan sonra başka şeyler devreye giriyor. Böylece mekanda bir bütünlük arıyor. Bir medeniyetin gerçek mensupları. New York'un Manhattan'ına baktığınız zaman da kapitalist, pragmatist Amerikan kapitalizminin simgesel binalarını görüyorsunuz, gökdelenler.
Gökyüzünü göremediğiniz modern Babil kuleleri.
Aynen öyle. Ve hepsi birbirine eşit. Her birisi bir özel firmayı temsil eder. İşte ben unuttum işte Chrysler Center, bilmem ne Center. Eskiden çok gitmiştim oralara. Hatta vurulan ikizlerin de üstüne çıkmıştım merak saykasıyla. Dolayısıyla mekanla aramızda bizim insan olarak ciddi bir bağ var. Çünkü biz mekana muhtacız. Ben dostlarıma diyorum ki siz Tabii ki insanların yaptığı mekanlarda zaman geçireceksiniz. Ama bir de Cenab-ı Allah'ın inşa ettiği, kullarına lütfettiği mekana bakın. O da tabiat. Ondan haz almaya bakın. Orada size çok ciddi mesajlar var şeklinde söylüyorum. İnşallah tekrar kendi medeniyetimizi ayağa kaldırabilirsek, bize ait mekanlara da bugüne ait yorumlarla ama aynı özden gelen değerlerle görünür hale getireceğiz diye düşünüyorum.
Bir yapı nasıl değerlerin temsilcisi haline gelir?
Önce işleviyle.
Evet.
Önce işleviyle. Şimdi mesela bunun çok tipik örneği, ben hatta onun da örneğini veriyorum. Şu anda tüketim toplumunun, henüz daha biz küresel toplumla çok karşılaşmadık. Şu anda tüketim toplumu seviyesinde ama küresele geçiyoruz. Farkı nedir diye soruyor insanlar. Hemen söyleyeyim. Tüketim toplumunda kullan-at mantığı vardır. Kullan ve at. Küresel toplumda sadece satın al mantığı var. Kullanmaya vakit yok. Hep satın al. Farkı şu, önce işleviyle gündeme gelir. Mesela tüketim toplumunun simgesel yapısı AVM'ler. Kredi kartları, reklamlar, ışıklar, dış alemden tümüyle soyutlanmış.
Ve negatif elektrik. Orada negatif, siz mühendissiniz, evet, benden iyi bileceksiniz. Ben sadece gazete okur olarak biliyorum. Negatif elektrik yükü oluşuyormuş ve bu insanların ruhsal haline iyi tesir etmiyormuş.
Yemek yerleri var, eğlence yerleri var, evet, çocuklar için oyun yerleri var. Yani modern insan, rasyonel insanın manevi bir tatmin arayamayan veya aradığının farkına varmayan insanın her ihtiyacı görülmüştür oralarda. Ve sizi o alır, almayacağınız mal da size aldırır. Böyle bir çerçeve. Yıllar önce bir genç dostum, hocam burada mescit olmaz mı dedi. Dedim olabilir, ihtiyaçtır. Ama mescidi merdiven altına yaparlar. Mescidi en görünen yere koymazlar. Çünkü oraya koydukları zaman kendi bütünlükleri bozulur. Sizin ihtiyacınızdır. Hadi Müslümanlar da gelsin, vakit namazını eda etsin diye mescidi yaparlar. Ve şeklinde galiba yapanlar da var şimdi yani. Burada önemli olan şey şu. Bu yapıda hangi hayat felsefesi hakim? Önce sonra siz işlevle işe başlarsınız. İşlevin arkasındaki değeri yavaş yavaş benimsersiniz ve sevmeye başlarsınız. Alışırsınız o değere. Böylece o sizin yapıdaki simgesel değer sizin iç dünyanıza duhul eder, girer ister istemez. Çünkü bunların hepsi iradi yapılardır. Belli bir felsefenin, belli bir inancın, belli bir tercihler grubunun hayata yansıması olarak yapılmıştır bu yapılar. Artık burada tek katlı çarşı yapılmaz, arasta yapılmaz. Hayattan sizi izole eden, tümüyle etki altına alan bir ortam oluşturulur. Müziğiyle, dekorasyonlarıyla vesairesiyle.
Bu müziklerde zaten insanı alışverişe teşvik edecek, bir belli bir düzeyde coşku uyandıracak müzikler olmasına dikkat
tabii,
ediliyor.
Tabii.
Yani her şey aslında süfli olanı kamçılamak üzerine kuruldu.
İçgüdüsel,
modern alışveriş
tabii,
merkezinde.
Hiç şüphe etmeyin. Yani modernitenin zaten temel dayanağı içgüdüsel olanın üzerine kurulmuştur. Yani kitleyi o şekilde yönlendirirler. Mekanda öyle düzenleniyor.
Dün bir arkadaşımızla beraberdim. Yeni tanıştığımız bir genç arkadaşımız. Bunlar dizi film yapıyorlar. Bana dizi film yapmanın inceliklerini anlattı. Biz dedi, hangi saniyeye, hangi dakikaya coşku yerleştireceğimizi, nerede reytingi yükseltip nerede alçaltacağımızı, efendim, nerede insanların duygularını kışkırtacağımızı hepsini bir mühendislik faaliyeti gibi hesap ediyoruz önceden. Şu dakikada şunu yapacağız, bu dakikada bunu yapacağız. Asıl vuruşu son şeye saklayacağız filan. Hep düşündüm, duygu manipülasyonu.
Tabii.
Yani insanların duygusunu bir nesneye çevirmek, alınır satılır bir şeye çevirmek, üzerinde oynanabilir bir nesne kılmak. Netice itibariyle aslında AVM'li alışveriş merkezleri de insanı hep kışkırtmak üzerine kuruldu. Almayacağı şeyi aldırmak. Nefsi emmareyi kışkırtmak.
Aynen öyle.
Kendini eksik hissettirmek belki. Evet. Veya oradaki o ışıltılı vitrinlerdeki mağazalardan bir şey alarak kendini olduğundan daha iyi hissettirmek kendince. Hep böyle bir insanı tahrik eden bir şey var. Ve eksiklik ve duygu üzerine oynayan, tırnak içinde oynayan bir durumları var sanki.
Evet, aynen öyledir. Tabii bu burada soru şu. Buradaki dizideki insan psikolojisi veya AVM'deki insan psikolojisi hangi insan? Bu çok önemli bir insan. Bu modernitenin insanıdır. Yani modernitenin eğitim çerçevesinde eğitim almış insana hitap ediyor bunlar. Peki o eğitim çerçevesi nedir? Rasyonalist bir eğitimdir. Yıllar önce bir dostumla konuşurken Batı dedi metafiziği kaldırdı. Felsefede metafizik kalktı, analitik felsefe gündemde. Yani duyuların ötesinde bir alemin varlığını ihmal eden, reddeden, kabul etmeyen. Üçü de ayrı ayrı. İhmal ediyor, kabul etmiyor ve kesinlikle reddediyor. Peki insanın duyuların ötesinde bir aleme, transandantal aleme veya müteal aleme ihtiyacı var mı? Var. Çünkü hayatın ciddi problemleriyle karşı karşıya. Bunun da bir tanesi kader. Her şeyi hesaplıyor, olmadık bir yerde bir problem çıkıyor, çözemiyor. Bir tanesi ölüm. En basitinden. Herkesin başında bunlar. Modernite bunları göz ardı eder. Bir insan tipi yetiştirir. Dizinin hitap ettiği insan da o. AVM'in hitap ettiği insan da o. Başka yeteneklerle donanmış bir insan tipi bahis mevzu olursa bu model çalışmıyor. Onun için modernite eğitime çok ehemmiyet verir. Ama hangi eğitime? Kendi çizdiği müfredat programında ki eğitime çok ehemmiyet verir. Rasyonel bir eğitim verir. İslam medeniyeti rasyoneliteye karşı değil. Akıl Allah'ın büyük nimeti. Ama aynı zamanda aklın üzerinde vahiy var İslam medeniyetinde. İlahi takdir var, kader var. Bütün bunlara karşı İslam medeniyeti insanını çok daha donanımlı yetiştiriyor. O açıdan bakıldığında İslam medeniyetinin insanı içgüdünün üzerindeki hastalığını da biliyor. Ve mekanı ona göre düzenliyor. Kendisine yetecek kadar. Çünkü dünya üzerindeki bütün maddi kaynakların bir sınırı vardır. Ama içgüdümüzün, hatta İslami tabirle söyleyelim, nefse emmaremizin doyumsuzluğu her zaman bahis konusudur. Sınırlı kaynaklar doyumsuz bir nefis. Ve bu hayatın ileri yaşlarında da maalesef devam ediyor bazı insanlarda. Mekanda bunun gibi bir şey. Yani siz dış alemde yaşamak için bir mekansal kurguya muhtaçsınız. Bu mekansal kurguyu o andaki ihtiyacınıza göre yarın ne olur? O zaman düşünürsünüz yarın ne olacağını. Çünkü rızkın cedid, yevmin cedid. Bu kapitalist düşünceye tamamen zıt. Biliyorum. Bir de şunu söylüyorlar. Zaten modernitenin en büyük silahı odur. Benim düşündüğüm ve kurguladığım hayatın dışında bir başka hayat söz konusu değildir diyor modernite.
Aslında modernite kıymetli hocam çok özür dilerim.
Estağfurullah.
Maddenin dışında manaya dair bir hayatın olamayacağını, değersiz olduğunu, evet, asli olanın insanın çıkarları olduğunu,
evet,
ve her birimizin o çıkarın maksimizasyonu için çalışmamız, evet, gerektiğini, evet, bize vaaz ediyor.
Evet, evet, aynen.
Diğer şeyde mesela insanın vatanını savunmak için terk etmemesi, mesela Gazelilerin şimdi yaşadığı, hı, şey. O mantığa göre yanlış. Hayır yani. Çıkarların icap ettiriyorsa gerekirse vatanını da terk edeceksin. Hı. Hiçbir manevi kudreti kendi üzerinde kabul etmeyeceksin. Evet. Sadece bugün bu dünyaya dair bir çıkar, menfaat için yaşayacaksın. Bu dünyanın ötesinde gaybi alemi tamamen görmezden gelen, evet, ihmal eden, yok sayan bir kültür bu.
Maalesef öyle, evet. İşte ona göre bir eğitim verdiğiniz zaman o insan zaten eski tabirle her türlü tasallutu açık oluyor. AVM'deki o yapay havaya da giriyor. Sosyal mecralardaki havaya da giriyor. Görsel medyadaki reklamlara da tabi oluyor. Ve kendisini maddeyle var olarak hissediyor. Mekan işte o insana hitap ediyor. Başka türlü donatılmış bir insan o mekana girdiği zaman ya ihtiyacını görüp çıkıyor ya da sıkılıyor. Yahut da o mekana hiç gitmiyor. Çarşı arıyor, bulabilirse tabii yani. Küçük esnaf arıyor, bulabilirse. Her zaman anlatıyorum, burada da anlatayım. Yıllar önce bir radyo programı yapıyoruz bir mahalde. Oradaki moderatör diyelim yani, benimle sohbet eden arkadaş, dedi ki hocam dedi, bir hanımefendi bu. Ben dedi Bursalıyım. Bursa'da dedi, bak bir akşamüstü Kozağan'a gittim, bir başörtüsü alacağım. Çok beğendim bir dükkan, yaşlı bir zat. Aldım dedi, işte şu kadar para. O kadar param çıkmadı. Kızım ne kadar param var? Şu kadar. Hadi ver dedi, senin olsun, bu mühim değil dedi. Allah bereket versin. Ayrıldık. Sonra dedi ertesi gün bir süpermarkete gittim. İşte bir şeyler alacağım eve. Kasiyer hanım baktı işte 23 lira 58 kuruş. O 58 kuruşa kadar aldı benden dedi. Ve dedi hiç şey yok yani çünkü dedi o bir mekanik olay. Ötekisinde bereket hadisesi var. Muhasebe defteri tutmaz. Ötekinin ihtiyarı muhasebe defteri tutmaması mühim değil. Vicdani muhasebesi tutuyor iktidar, ihtiyar. Biz buna muhtacız. Bunu gören bazı batılılar açıklayamıyorlar. Bazıları hayran oluyor ve kendi modernist zihniyetlerinden şüphe duymaya başlıyorlar. O şüphe biraz daha derinleşince gelip kelimeyi şehadet getirip İslamiyet'e giriyorlar. Ben de bunu da gördüm yani. Burada bir şey yok diyor yani. Her şeyi yaşamış, görmüş, para sahibi olmuş, imkan sahibi olmuş, bir noktaya gelmiş. Modernist dünyada iyi bir pozisyonu var ama ruhen tatmin olmuyor. Ve kendisini de uyuşturmuyor. Onun için Batı dünyasında alkol çok önemlidir. Uyuşturur insanları. Şimdi o yetmiyor artık. Uyuşturucu çok önemli. Soru soran zihinleri alkolle ve uyuşturucuyla uyuşturuyorlar. Bu böyle bir hadise. İnsanın ihtiyacı var. İşte mekanlar bu ihtiyaca göre ve bu tercihlere göre biçimlenir. Bütün dünyada bu böyle. Türkiye'de de depreme temas ettiniz. Ciddi bir imtihandı o deprem. İnşallah o şehirlerin kadim yapıları İslam medeniyetinin Osmanlı yorumuna uygun yapılardı. Sonra onları yıkıp yerlerine başka yapılar yaptık. Yakında bir dost anlattı. O bölgeyi ziyaret etmiş. Hocam dedi bir katlı iki katlı yaptılar hiçbir şey yok. Eski yapılar bunlar. Ama 12 katlı yeni yapı yıkılmış. Daha doğrusu ağır hasar almış. Şey bekliyor, yıkmayı bekliyor dedi. O da bir sıkıntı, yıkmayı bekliyor. Yapmamamız lazım. Ben işte o zamanlarda söylemiştim. Hatta sosyal medyada da yamaçlara yerleşeceğiz. Tabii. Mütevazı yapılar yapacağız. Allah'ın arzı herkesi iskan edecek kadar geniştir. Hiç endişe etmeyeceğiz. Yapı üzerinden maddi spekülasyon yapmamamız lazım. O kulların asli ihtiyaçlarından. Havayici asliyeden onlar yani. O çok mühim bir şey. Yiyecekten, içecekten, barınmadan maddi spekülasyon yapmamamız lazım. Bir küçük açık kapı bırakayım mümkün mertebe diyeyim yani. Çok kesin söylemeyeyim. Yapmasak iyi olur yani. Ama kulların da kendi hayatlarını emniyetle ve huzurla sürdürebilmeleri için, gurura kapılmamaları için mekan üzerinden belli bir metrekareyle ve belli bir kaliteyle iktifa etmeleri lazım. Çünkü mekan üzerinden de insan gurura kapılır. Bak benim malikanem, evim, dairem, mobilyam, eşyam senden daha iyi. Ben senden daha değerli bir kimseyim diyebiliyor insanlar. Bu da çok mühim bir şey. İslam medeniyetinde en şerefli yapı camilerdir. Bak Topkapı Sarayı'na bakın. Çok mütevazıdır. Ama Versay'a bakın muhteşem bir yapıdır. İddialı. Hofburg, ben Viyana'da çok bulundum. Schönbrunn, muhteşem yapılar. Buckingham, keza öyle. Ama Topkapı Sarayı, pavyon, pavyon, pavyon. İhtiyaca göre hayat geliştikçe devam edilmiş. Peki Dolmabahçe tam onu naksediyor. Çünkü batıya öykünmüşüz. Tek bir yapı sahilde çok görünür. Topkapı'yı göremezsiniz. Sur-u Sultani'nin arkasındadır. Pekala Osmanlı'da istese Süleymaniye gibi, Selimiye gibi görkemli bir saray yapabilirdi. Yapmamış. Türbelerine bakın. Çok mütevazı. Görünmez bile yani. Caminin yanında. Kanuni. En güçlü padişah değil mi? Devlet zamanı falan filan yani. Türbesi nerede? Öndeki hazirede. Süleymaniye kitlesine bakın. Kanuni'nin türbesine bakın. Bu türbe ve mezar meselesi çok önemli. Burada kesiyorum. Mütebakisini dinleyicilerimizi izahına terk ediyorum efendim yani.
Eyvallah.
Off the record.
Bir de tabii şehirle organik bir ilişki kurmaya çalışmamız lazım. Bu da ancak şehri yürüyerek tanımakla olur.
Evet.
Biz şehri otomobillerin içinden geçerek tanıyamıyoruz.
Mümkün değil.
Şehrin mabetlerinde oturmakla, ibadet etmekle, tefekkür etmekle olur.
Evet.
Yani mabetle de konuşmak lazım.
Çok
mabeti iyi. De dinlemek lazım. Mahallede soluklanmayı bilmek lazım. Giderek de galiba bu yürüme yerine otomobillerle şehri tanımaya çalıştıkça ve otomobillerle üzerinden şehre baktıkça gerçek bir münasebet kuramıyoruz.
Yok.
Şehir içimize yerleşmiyor.
Evet.
Bu konuda ne demek istersiniz
şöyle,
hocam?
Şöyle tabii şimdi bu, ben yine yıllar önce okumuştum, modernite yavaş yavaş ortaçağ Hristiyan şehirlerine hakim olmaya başlayınca orada bir hız problemi çıkıyor. Modernistler diyorlar ki bunlar şehirde fazla vakit geçirmesin. Vakitlerini biz alalım. Ve mesela Londra'da hız başlıyor. Hızlı at arabaları çıkıyor. Halbuki daha evvelden daha yavaş yaşanıyor hayat. Yani insan varlığının çevreyi algılaması için belli bir zaman lazım.
Tabii.
Önce görüyor, sonra duyuyor, hissediyor ve içinde bir miktar yaşıyor. Hız geldiği anda siz şehrin içinde fiziken yaşıyorsunuz ama zihnen ve ruhen yaşamıyorsunuz. Süratle geçiyor. Bu adeta bu hız meselesi modernitenin bir temel argümanı ve şehri o şekilde dönüştürüyor. Şimdi mesela city slow diyorlar. Yavaş yaşanan şehir. Bunlar işte büyük şehirden kaçan insanların sığınağı gibi oluyor. Esas itibariyle klasik şehirlerde, bizim şehirlerimizde yürüme esastır. Şehrin büyüklüğü, şehrin fiziksel imkanları ve şehrin cazibesi. Ne gibi cazibe? Bir çınar ağacı, bir küçük meydancık, bir çeşme, 2-3 sandalye, bir mescit.
İki yolun birbiriyle bitiştiği yerde bir çeşme.
Evet. Evet, bir küçük mescit.
Evet.
Ben mesela gençliğimdeki işte 50'li yılların ortalarından başlayan bir hadise bu. Bazı semtlere yürüyerek giderdim. Peder bir vazife verir. Mesela bir mescit.
Nereyle nere arasında?
Mesela Fatih, Cerrahpaşa, Aksaray, bizim muhitimiz oraları. Kumkapı, Yenikapı, Suriçi, buralar yani.
Rahmetli Mehmet Akif'in Eşref Edip Bey'i Üsküdar'dan kalkıp Eyüp'te ziyaret ettiği söylenir. Böyle saatlerce yürüyor.
O kadar değil bizimkisi daha.
Fakat ya. Geliyor yine de.
Gelir.
Bütün çetin hava şartlarına rağmen geliyor, söz verdiği için.
Gelir. Bir mescit görürdüm mesela, küçük bir mescit. Bunlar yine 60-50'lerin hemen sonu. Oraya girersiniz, kimse yoktur. Son cemaat genellikle açıktır. Hem biraz dinlenirsiniz yaz günü, hem Eda-i Salat, Ziya Bey'in tabiriyle yaparsınız. Rahatlarsınız yani. Suyu akar, filan filan yani böyle. Bu tabii sizin şehri algılamanıza sebep oluyor. Sonra batıya gittiğim zaman da şehirleri tanımak için yürümeyi çok tercih ettim ben. Ve hiçbir zaman da böyle şeyle gitmedim. Turist kafileleriyle. Çünkü o özgürlüğümü alıyordu elimden. Ben kendi imkanlarımda olabildiği kadar bayağı da gittim yani.
Tabii çok isabetli bir şey. Ben de ona çok dikkat ederim. O kafilenin içinde size mahsus zevkler kayboluyor. Evet. Ve sizin yakalayabileceğiniz incelikler kayboluyor.
Şehrin hepsini görmek mühim değil. Bir iki tane beni tabii cezbeden espri görürsem o bana yetiyor zaten. Zaten zaman da belli. Her tarafı göreyim. O bir başka ihtiras. Böylece şehir hakkında bir size ait bir bileşke, bir muhassala çıkıyor. O işte sizinle beraber yaşıyor. Üsküdar da böyle. O enstantaneler zihninizde kalıyor. Mesela ilk defa Atik Valide'yi ziyaretim 1960 yazı. Çok çarpıldım ben. Üsküdar'dan vapurla, Buharlı vapurla Üsküdar'a geçiyoruz. Tahta iskele. Oradan yavaş yavaş yukarı doğru çıkıyoruz. Valide-i Atik. Dış avlu, iç
kaç
avlu.
Kaç yaşındaydınız?
18. Dış avlu, iç avlu ve Valide-i Atik. Uzaktan loş bir mekandır Valide-i Atik'in içi. Uzaktan Üsküdar'dan vapur sesleri geliyor. Buharlı vapur düdük sesleri. Hayat devam ediyor aşağıda. Ama ben izole bir yerdeyim. Sakin bir Üsküdar. Tabii şimdi değişti. Buna benzer yine o sonbahar Bursa, yeşil. Hala yeşille alakam o pitoreskte devam eder. Bir ikindi sonrası akşam ezanına yakın, Eylül sonu Ekim başı. Yeşile'ye gittim, ilk defa görüyorum yeşili. Aşağıda Bursa Ovası. Müthiş bir yapı böyle küçücük devam ediyor. Yeşil, evler ve yeşillik. Yamaçta türbe, Türbe-i Şerif. Ve bir beylikler döneminin izlerini taşıyan bir anıt ve bir yeşil türbe. O kalıyor zihinde. Bunları yürüyerek yapacaksınız.
Tabii.
O mekan yaklaşıyorsunuz, hissediyorsunuz. Sonra o mekanda zaman geçiriyorsunuz. Bir de şunu söyleyeyim, siz biraz evvel işaret buyurdunuz, çok mühim o. Hayatın farklı safhalarında ve farklı mevsimlerde ve vakitlerde. Süleymaniye ile olan maceram da böyle gelişmiştir.
Tabii.
Sonra artık yapamıyorsunuz. İmkanlar daralıyor. Siz yaşlanıyorsunuz ama hayatın farklı yaşlarında ve farklı vakitlerde ve farklı mevsimlerde. O çok önemli bir şey. O anıt size bir şeyler söylüyor. Yani aynı değerin farklı veçelerini gösteriyor. Sonbaharda kışın bir akşam namazı tabii nasıl oluyor? Bir öğle vakti nasıl oluyor? Bir bayram sabahı nasıl oluyor? Sabah namazıyla beraber Süleymaniye'de.
Siz mi anlatmıştınız bana merhum Mehmet Genç Hoca'nın böyle evet, uzun uzun seyrettiğini evet, Süleymaniye'yi?
Evet. Böyle.
Aslında hep bana çok şanslı olduğumuz hissi gelir. Kadim bir şehirde, evet, kadim uygarlıkların yaşamış olduğu bir şehirde. Yani Süleymaniye'nin taşlarına dokunarak, Atik Valide'nin taşlarına evet, dokunarak, o kaldırımlarda yürüyerek, o havayı, o ruhu kaldığı kadarıyla teneffüs ederek ne kadar da şanslı insanlarız. Bunu idrak edemiyoruz. Aynı şeyi ben Kudüs'te de hissetmiştim. Ya. Doğu Kudüs'te. Yani çok kadim bir medeniyetin ortasındasınız. O zaman sanki işte o modern çağla bağlantınız kesiliyor. Sadece modern çağın bir evladı olmadığınızı, eskilerin devamcısı olduğunuzu, kadim medeniyetlerinin bir evladı olduğunuzu tabii hissediyorsunuz.
Kimlik nasıl zenginleşiyor, genişliyor, evet, rahatlıyor insan değil mi? Yani tabii bir anda zaman itibariyle bir de tabii mensubiyet, kime mensupsunuz? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bundan daha büyük bir mensubiyet olabilir mi? Kalpten inandığınız için bu sizi çok rahatlatıyor yani. Üzerine hiçbir güç yok. Habibullah sizin önderiniz, böyle gidiyor hadise. İşte o mekanlarda bunu görüyoruz. Ve tabii sonra Süleymaniye'de de azizleri görüyoruz yani. Şimdi ben o bakımdan soruyorum dostlarıma. İnşallah haberde gidiyordu bir yerlere. Yeni yapılan çok güzel camiler var İstanbul'da. Bunların hazireleri nerede diyorum. Hazireler çok önemli. Camiyi tamamlayan unsurlar.
Tabii. Evet, bir programın daha sonuna evet, geldik kıymetli hocam. Su gibi aktı geçti zaman. Teşekkür ediyoruz. Dilinize, gönlünüze sağlık, bereket olsun inşallah.
Çok sağ olun.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, Bir Gönül Sadası'nın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere efendim. Hayırla kalınız.